Ayrım 14.
Hafıza bizi geçmişe birçok akademisyenin kutsal yazılar ve metinler biçimde detaylı olarak inceledikleri dinin kaynaklarına bağlar. Tahayyül ise bizi şimdiye ve geleceğe dinin daha önce bilinmeyen yollarla bugün keşfedebileceğimiz olanaklarını keşfetmek için temel kaynaklarını gerçekten yaratıcı biçimde kullanabileceğimiz yola sevk eder. Dinsel gelenekleri incelemek için heyecan verici zamanlardır bunlar. Bu yolla insanlık tarihinde ve kültüründe biçimlendirici bir güç olan dinin dinamikleri hakkında daha yeterli bir bilgiye sahip olmakla kalmaz, din hakkında öğrenme sürecinin ta kendisinde din farkındalığımız değişebilir ve hayatımız dönüşebilir. Artık kişisel seviyede içsellik ve ruhsallık için ayrı yollarda ifade bulan yaygın bir arayış vardır. Ama aynı zamanda daha barışçıl ve adil bir dünya düzeni yaratmak için toplumsal ve siyasal hayatımızın dinamiklerini değiştirme ümidinde de büyük bir artış vardır. Sezgili birçok insan için bu gerekli dışsal dönüşüm, gerçek bir içsel dönüşüm olmaksızın imkansızdır. Paramparça bir dünyada bu bütünselliği ve uyumu nasıl yaratabiliriz? Bu soruyu cevaplamak için deneyimimize ve bilgimize ait farklı adacıkları birleştirmeli, dinin kendisine bakmak için yeni bağıntılar yaratmalı ve yeni yollar geliştirmeliyiz. Çok az da olsa dünyanın birkaç ülkesinde politik hala dinsel inançlar ve kurumlar tarafından belirgin biçimde şekillendirilmektedir. Ama sosyologlar uzun zamandır Batı dünyasında dinin toplumsal öneminin çoğunu yitirdiğini ve büyük miktarda kişisel ve bireysel bir kaygı olduğunu savunmaktadırlar. Geçmişte toplumsal düzen ve refah büyük çapta dinin insanlar için ortaya koyduğu işlevlerle sağlanmaktaydı. Din bir birlik ve cemaat hissi yarattı, toplumsal kaynaşma sağladı. Aynı zamanda toplumsal ve siyasal düzeni yasallaştırdı ve toplumsal kontrolü dayattı. Ama din hep bundan daha fazlasını yapmıştır. Din sadece bir şahsi ve toplumsal bütünlük yolu olmakla kalmamış, aynı zamanda yüksek ruhsal idealleri vaaz etmiş ve Tanrı'dan söz edip onun ululuğuna işaret ederek daha derin bir ruhsal farkındalığı beslemiştir. Din sayısız insanı sadece ıstıraf ve elemle başa çıkmak için değil, aynı zamanda protestolarını ve karşı koyuşlarını seslendirmek, var olan toplumsal düzeni eleştirmek ve haksızlığa, şiddete ve savaşa karşı çıkmak ve çevrelerindeki dünyayı dönüştürmek için de güçlendirmiştir. Din hala dünyadaki birçok ülkede var olan toplumsal ve siyasal düzenin desteği olabilir. Yine de günümüzün uluslararası meselelerinde dinin alternatif bir ses, sayısız insan bireyi ve grupları için bir umut ve güç kaynağı olarak önemini de kabul etmeliyiz. Dinsel fikirler dünyamız için büyük dönüştürücü potansiyeli ihtiva ederler. Peki dinin bugün küresel önemi nedir? Bu soruyu üç başlık altında inceleyeceğim. 1. Küresel nedir ve din için neden önemlidir? 2. Ruhsal nedir ve günümüz dünyası için neden önemlidir? 3. Küresel ruhsallık nedir ve kişisel ve siyasal hayatımız için neden önemlidir? 1. Küresel nedir ve din için neden önemlidir? Daha önce dünya, dünya edebiyatı, dünya tarihi, dünya ekonomisi veya dünya dini gibi olarak tanımlanan şeylerin şimdi küresel olarak adlandırılmasına karşın küresel sıfatının gittikçe büyüyen kullanılışı sadece yeni bir moda değildir ama kelime bazen bu biçimde iş görür. Ama genelde belirli ve evrensel, yerel, dinsel ve uluslararası olan şeylerin tamamen yeni ve daha önce bilinmeyen, geçmişte bu gelişmelerden bazılarını önceden gören ve dış hatlarını hisseden yazarlar, filozoflar ve din adamları olmasına karşın, bir biçimde etkileştiği yeni bir kompleks düzeni izah eden farklı bir şuur cinsini belirtir. Hem ulusalüstü ve hem de yeni bir kolektif irade ve yeni bir küresel düzen arayışında kendini ifade eden ve yeni bir birlik arayan, bazen kritik, toplu bir ben şuur olarak tanımlanan, kişisel olan yeni kimlikler için bir arayış vardır. Üniversite kütüphanesindeki bilgisayar şimdiden başlığında küresel sözcüğü olan kitapların bir hayli uzun bir listesini göstermektedir. Küresel bankacılıktan küresel ısınmaya, küresel ormansızlaşmadan küresel insan kaynaklarına, küresel karşılıklı bağımlılıktan küresel kız kardeşliğe birkaç referans dahil. Ama şu ana kadar kütüphane listesi küresel teoloji veya küresel ruhsallığa ait bir referans göstermemektedir. Yine de bunlar bazı önemli çağdaş kitapların başlıklarında geçmektedir. Genelde küresel misal şu an kültür veya dinden ziyade finans, ticaret, bilim ve ekolojiyi işaret etmektedir. Latince'de yuvarlak bir beden veya kütle anlamına gelen globus'tan türeyen, yaklaşık bir yuvarlağın şekline sahip bir kütle anlamındaki global, küresel sözü 16. yüzyılın ortasından bu yana İngilizce'de kullanılmaktadır. Kısa sürede bizim dünyevi küremize, dünyamıza da uygulanmıştır. Daha da yakın zamanda 1960'ta Marshall McLuhan küresel köy fikrini yaygınlaştırmıştır. Yüksek teknoloji ve uluslararası iletişim çağımızda dünyadaki olaylar eş zamanlı olarak herkes tarafından deneyimlenebilir, yeni elektronik karşılıklı dayanışma dünyayı sınırları olmayan küresel bir köy imgesi ile yeniden yaratır. Herkes meydana gelen her şey hakkında bilgilenme ve bir dereceye kadar olayda rol alma potansiyeline sahiptir. Bu fikir yerel, dinsel ve ulusal seviyede doğruluktan uzak olabilir. Ama bilgi ve olayların dünya çapında uluslar sınırları aşan etkisi olduğu fikri, insanların tahayyülünü cezbetmiştir ve dinin anlaşılışı ve uygulanması ile ilgili bir öneme de sahiptir. Küreselleşme sözcüğü kullanıma daha yakın zamanda girmiştir. İlk kez 1961'de Webster yeni sözlükte kaydedilmiştir. Yani fikir en azından 30 yıldır ortalardadır ama küresellik tartışmaları özellikle 1980'lerden fışkırır ve en çok ekonomi ve ekoloji dilinde ifade edilir. Küreselleşme, ulusal toplumları, uluslararası ilişkileri, bireylerin ve insanlığın kavramlarını bir bütün olarak kapsayan, yüksek derecede bir karmaşaya yol açan, dünyanın tek bir yer haline gelme süreci ve böyle bir küre şuuru olarak tanımlanmıştır. Dünyanın bir bütün olması ve insanlığın doğuştan birliği kavramlarının inanç dünyasına yabancı olmadığını söylemek doğrudur. Çünkü böylesi bir evrensellik, dinlerin orijinal öğretilerinde derin biçimde işlenmiştir. Sadece Hristiyan Oikumene'yi, yani bütün meskun dünya, ilk Hristiyanların Yunanlardan ve Romalılardan devraldıkları bir kavram hatırlasak yeter. İlk başlarda bu kavram pek açıklayıcı değildi ve teolojik bir iması da yoktu. Oikumene, Yeni Ahit'te 15 kez kullanılmıştır ve referansların yarısı Luka'nın mezburunda ve elçilerin işlerinde meskun dünya anlamında kullanılmaktadır. Ama kilisenin büyümeye başlamasıyla Hristiyanlar dünya üzerindeki, yani eski Akdeniz dünyası üzerindeki bütün kiliseyi yerel kilise topluluklarından ayırmak için Oikumene olarak söz etmeye başladılar. Farklı bölgelerden gelen Hristiyanlar inancın ve disiplinin özelliklerini tartışmak için bir araya geldiklerinde bu toplantılara ekümenik konsüller, yani onların zamanına ve deneyimine göre dünyanın geri kalanı olan Oikumene'den gelen temsilcilerin toplantısı denmeye başlandı. En sonunda Hristiyanlık eski Akdeniz dünyasından bütün küreye ulaştı ve 20. yüzyılda ekümenizm Hristiyan inancının bütünselliğini ve dünya çapındaki müşterek vazifeyi ifade etmek için bölünmüş Hristiyan kilisenin tekrar birleştirme kaygısını anlatan yeni bir anlam kazandı. Hristiyan ekümenizm hareketinin yanı sıra artık bir de farklı inançları bir araya getirmeyi hedefleyen küresel ekümenizm vardır. Önde gelen Hristiyan teologlar küresel meselelerden söz etmeye ve dinsel fikirler ve ruhsal hayat diyarında da ekonomi diyarında olduğu kadar küresel karşılıklı bağlantılılığımızı vurgulamaktadırlar. Dindeki küresel boyut farkındalığı aynı zamanda Oxford'da Blackwell tarafından planlanan 7 ciltlik Dinin Küresel Tarihi adlı dizinin başlığında da ifade edilmektedir. Küreselleşme veya dünyanın yeni küresel anlaşılışı, batılı politikacıların sözünü ettiği birçok batılı olmayan kişiye geçmiştekilerden pek de farklı olmayan yeni kolonist ve emperyalist iddiaları hatırlatan yeni dünya düzeniyle karıştırılmamalıdır. Küresel bir kültürde diğer her şeyi yöneten tekil bir özel merkez yoktur ama bir merkezler çokluğu vardır. Küreselleşmenin karşıtı yerel veya bölgesel veya belirli tarihi, kültürel ve dinsel farklılıkların, farklı etnik grupların özelliklerinin ve farklı inanç cemaatlerinin tabii bir sonuç olarak vurgulanmasıdır. Küresel perspektiflerin açılmasına potansiyel tepkilerden biri de küre çevresindeki dinsel ve siyasal köktenciliğin yaygın biçimde artışının gösterdiği çağdaş toplumsal, siyasal ve dinsel değişikliklerin karşısındaki derin karışıklık hissinde açıkça belli olan kişinin kendi pozisyonuna yönelik derin bir korku ve sabitleşmedir. Fakat bu sabitleşmeye rağmen dinsel kurumlar ve gruplar aynı zamanda bazen dar biçimde anlaşılsa da uluslararası bir el uzatışı gözetmektedirler. Tıpkı kendilerini sadece uluslararası değil, aynı zamanda küresel olarak niteleyen dünyanın her yanındaki diğer kurumlar ve organizasyonlar gibi. Küresele yönelik bu başvuruş onların içsel düşünüşünde, kendini anlayışlarında, öğretilerinde ve fiillerinde dönüşlü bir etkiye sahiptir. Bu farklı inançların üyeleri arasındaki diyaloğun aynı zamanda aynı inancın üyeleri içinde yeni bir diyaloga yol açtığı inançlar arası diyalog ile paraleldir. Dinler arası diyalog, din içi diyalogla paraleldir. Bu teolojik düşüncenin yeniden yönlendirilmesini ve yeniden biçimlenmesi üstüne bir hayli etkisi olan dinsel düşünüş ve dinsel fiilin karmaşasını büyük ölçüde arttırır. Teoloji artık karşılıklı bağlılıkların büyüyen küresel şebekesinden uzakla sadece tek bir dinsel gelenek içinde yapılamaz. Kendi birlik, bütünsellik ve evrensellik vizyonuna sadık ve güvenilir kalmak için teoloji bugün ister Hristiyan, ister diğerleri, inanç üzerine disipline edilmiş inceleme anlamında bütün teolojiler, küreyi saran olağanüstü çoğulluk ve güçlüklerden biri olan mevcut insan halimizle diyalog içinde olmalıdır. Bu karmaşaya dair bir fikir vermek için birkaç istatistik okuyacağım. Hristiyanlar dünyadaki varlıklarını, yayılışlarını ve faaliyetlerini belirten sayısız veriyi toplayarak küresel durumlarının envanterini çıkarmakta en ileriye gitmişlerdir. Eğer 10 yıldan fazla bir zamanda toparlanan bu detaylı ve hacimli belge ile ilgileniyorsanız, David B. Barrett'in Dünya Hristiyan Ansiklopedisi M.S. 1902000 Modern Dünyada Kiliselerin ve Dinlerin Karşılaştırmaları incelemesine OUP 1982 başvurun. Bu çalışmadan ve 1991'de yayınlanan daha yeni istatistiklerden notlar aktaracağım. Ansiklopedi 20. yüzyıl esnasında Hristiyanlığın coğrafi yayılma açısından en geniş ve evrensel din olduğunu göstermektedir. Örgütlü Hristiyan kiliseleri ve Hristiyanlar dünyadaki her ülkede bulunmaktadır. Yani küredeki 252 ülkede. Yine de Hristiyanlık içindeki olağanüstü çeşitliliğin farkına varanların pek azı Hristiyandır. Çoğu kişi sadece kendi kiliselerinin bakış açısından düşünmektedirler. İstatistikleri toplayan demograflar bile bu çeşitlilik skalasını hayal etmemişlerdir. Çünkü 7 ana Hristiyan bloğu ve 156 farklı kilise geleneği var iken, 1980'de tamamı 20.780 adet olan bağımsız Hristiyan mezhebi mevcuttur. Bunların coğrafi dağılışını ilgilendiren bir diğer önemli bilgi de bu yüzyılın sonunda Hristiyan çoğunluğun 3. dünya denen ülkelerde yaşayacak olmasıdır. Dinlerin çeşitliliği 20 belli başlı din, dinsel sistem veya yarı din tanınmasına karşın birkaç bine varmaktadır. Bunların neredeyse hepsi 1900'den beri coğrafi olduğu kadar sayıca da artmıştır. Öyle ki küre üstündeki birçok ülkede farklı dinsel gruplardan oluşan bir hayli büyük cemaatler aynı bölgede yan yana yaşamaktadırlar. Aynı bölgede bu paralel varoluş tamamen yeni bir şey değildir ama boyutu ve karmaşıklığı zamanımızda artmıştır. Küre üstündeki Hristiyan kategorilerinin neredeyse tamamı sayısal olarak çok büyümüştür. Diğer dinlerin üyeleri de sayısal olarak artmıştır ama bu sayılar dünya nüfusu içindeki yüzdeler olarak ele alındığında belirgin bir azalma görülmektedir. Dikkate değer bir olay da dünya üzerindeki kabile dinlerinin sürekli kalıcılığıdır. 1910 Edinburgh Misyonerlik Konferansı'ndan sonraki nesil içinde ortadan yok olması beklenirken, kabile dinlerinin dünya üzerinde 92 milyon takipçisi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda Barrett'in maddeci yarı dinler dediği agnostisizm yani bilinemezcilik ve ateizmin yani tanrı tanımazlık 1900'lerdeki %0.2'lik ufak bir miktardan şimdi 1 milyara veya 5 milyarı aşan toplam dünya nüfusunun %20'sine doğru meteorik yükselişine de dikkat edilmelidir. Bir diğer ilgi çekici nokta da dünya çapındaki yeni dinsel hareketlerin üyelerinin 138 milyon olduğudur. Daha geniş bilgi için 1991 Britannica Dünya Yıllık Verilerinden alınan Barrett'in Dünya Dinleri İstatistikleri tablosunu öneririm. Bu rakamlar dinin içsel dinamiği hakkında bize pek bir şey söylemeyebilirler. Ama en azından dinin statik olmadığını, değişim sürecinden etkilendiğini belirtmektedir. Bugün kiliseleri ve dinleri küresel bağlamda düşünürken bu muazzam dinsel çeşitliliği ve karmaşıklığı göz önüne almalıyız. Böylesi bir küresel veri yerel kiliselerine bağlı olduklarını hisseden, sıralarında oturan insanların ilgisini çok az çekecektir. Ancak küresel sosyopolitik değişimler yerel sahnede yansımalar yapmaksızın kalmayacaklardır. Bunların aynı zamanda artık küresel anlamda gittikçe artan biçimde meydana gelen dinsel çalışmalar üzerinde de etkisi olacaktır. Bu iki anlamda anlaşılabilir. İlk olarak bu çalışmanın sadece kürenin belli bir kısmının değil, tüm dinlerin çalışmasını içeren biçimde dünya çapında olduğu anlamında ve ikinci olarak kürenin diğer kısımlarındaki görüşleri ve akademisyenleri ciddiye alma ihtiyacını belirtmektedir. Öyle ki dinsel çalışma görünüşte batılı olmaktan ziyade küresel olabilsin. Anlayışlı gözlemciler, dinsel arayışın günümüzde dünya üstünde birçok farklı seviyede ve farklı biçimlerde gençler ve yaşlılar, kadınlar ve erkekler arasında ifade edildiğini fark etmişlerdir. Bu bireyler ve grupların anlam, kıymet, onur ve değer arayışıdır. Aslında bu arayışın çoğu ruhsallığın aranışı olarak anlaşılabilir. Ama ruhsalın ne olduğunu ve ruhsallığın şu anki sosyopolitik durumumuz içinde ne gibi bir dönüştürücü potansiyeli olabileceğini incelemeden önce Roma Kulübü'nün ilk küresel devrim başlığını taşıyan son raporundan söz etmek istiyorum. Rapor korkutucu ama aynı zamanda umut dolu bir karışıklıkla bir küresel durum tarif etmektedir ve bizlerin belki de kendinden önceki 1000 yılın hayatından oluşan endüstri devriminden ortaya çıkmış olan bugünün toplumundan farklı bir yeni dünya toplumu oluşturmanın ilk safhalarında olduğumuzu iddia etmektedir. Bu yeni küresel devrim tek bir ideolojiyle değil, toplumsal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve etnik faktörlerle şekillenmiştir. Rapor bütün halindeki bir dünyaya yönelik yeni bir anlayışı ve tavırları şekillendirmek için umut vaat eden, tarihin bir daha kolay kolay sağlayamayacağı bir fırsata sahip olduğumuzu vurgulamaktadır. Çağdaş toplum, ahlak kuralları ile şaşkın, toplumsal ve eğitsel bir kaos içindeyken, insanlığın bu duruma bir bilgelik kabarması gerektiren uygun bir tarzda tepki vermesi elzemdir. Harekete geçmek için iradeyi beslemek zorunda olan böyle bir bilgelik ancak her bir bireyin içsel gelişiminden meydana çıkabilir. Din tarih boyunca bu gelişmeyi gözetmiştir ama şu ana kadar çok az belirgin başarı örneği vardır. 1. Bu raporda bulunabilecek kalıtsal bilgeliğin küresel ruhsal mirasımızın ve diğerleriyle ilişki içindeki her kişinin içsel gelişiminin cazibesi, çağdaş toplum ve kültürde ruhsallığın güçlerini araştırmak için kendi zamanımızın anlık bir çağrısı olarak anlaşılabilir. Ancak böyle bir çağrı yapma işinde bu rapor yalnız değildir. Özellikle Birleşmiş Milletler'in eski Genel Sekreter Yardımcısı Robert Mueller'ın küresel ruhsallığa ve yeni bir küresel ahlaka duyulan ihtiyaca tekrar tekrar dikkat çeken yayınları gibi daha eski ve daha açık çağrılar vardır. Ama ilk olarak bu konuda ruhsallıktan neyi anlamak gerekir? 2. Ruhsal nedir ve günümüz dünyası için neden önemlidir? İlk olarak ruhsallık kavramının kendisini berrak hale getirmeliyiz. Bazı kişiler ruhsallık kelimesinden veya ruhsal ile ilgili referanslardan rahatsız olmaktadırlar. Çünkü bu sözcükler madde veya materyal, fiziksel veya dış dünya gibi dualistik fikirlerin karşıtı olarak anlaşılmaktadırlar. Bazıları için kavram soyut ve idealizedir. Diğer insani kaygılardan fazlaca ayrıdır. Yine de diğerleri ruhsal fikrini dinsele yeğlerler çünkü ruhsal daha geniş, daha az katı, dinsel olandan çok daha az kurumsal olarak anlaşılmaktadır. Yine diğerleri ruhsal ve ruhsallığı dinin yüreğinde, tam merkezinde, özellikle dinsel ve mistik deneyimle alakalı olarak düşünürler. Ruhsallık sözcüğü yaygın kullanımına rağmen karmaşa ile çevrilidir. Ruhsallığın başlıca konusu tarif edildiği gibi ömrü uzun bir insani kaygıdır ama bu kaygının ifade ve tarif edilişi modern kültürün bazılarının sandığı gibi yeni olmasa da belirli bir gelişmesidir. Kelimenin kökü Hristiyan geleneğindedir ama bugün evrensel hale gelmiştir ve inançlar arası ve laik bağlamda olduğu kadar tüm dinlerle bağlantılı olarak da kullanılmaktadır. Yine de az ve öz bir tanımına rastlamak zordur. Çoğu sözlükler ve ansiklopediler hala ruhsallık kelimesini içermemektedir. Ruhçuluğa, ruhsal deneyime, ruhsal gelişime veya ruhsal disiplinlere değinmektedir. Fenomenolojik bir açıdan yazılmış olan Büyük Din Ansiklopedisi'nin M. Eliot, New York, Macmillan 1987, Hristiyan ruhsallığı üzerine içrek bir bakış noktasından yazılmış bir kayıt içerdiğini ve başka bir yerde ruhsallıkla ilgili referans olmadığını söylemek kafa karıştırmasına karşın belirleyici olacaktır. Atlantik'in diğer yanında terminolojik berraklaştırma üzerine daha çok tartışma vardır. Özellikle ilgi çeken dünya ruhsallığı, dinsel arayışın ansiklopedik tarihi, 25 cilt, New York, Crossroads Yayınevi 1985, adlı ruhsallığı insan ruhunun hakikate, uluya, ilahiye yönelik içsel hareketleriyle ilgili olduğunu düşünen Edward Cousins'ın hazırladığı dizidir. Ruhsallık kişiye bir yolu izlemede yardım etme, kişiye ruhsal gerçekleşme hedefine doğru yolculuğunda rehberlik etme amacındaki bilgelik olarak anlaşılır. Cousins aynı zamanda böyle bir yolu izlemenin dünyadaki diğer ruhsal geleneklerle diyaloğa girmeyi de içermesi gerektiği üstüne durur. Yani ruhsallık bir inancın o inancı yaşatma bilgeliği olarak görülebilir. Böyle bir durum inanç ve ruhsallık arasında hayati bir ilişkiyi tanır. Ruhsallık yaşanan deneyimdir ama ruhsallık aynı zamanda entelektüel bir inceleme ve eleştirel düşünme disiplini olan teolojiyle de ilgilidir. Ve bu disiplin son yıllarda ruhsallık üzerine mezuniyet programları hazırlamıştır. Daha net biçimde açıklamak amacıyla ruhsallığı anlayışta karşılıklı bağımlı olsa da üç belirgin seviyeye ayırabiliriz. İlk olarak yaşanan deneyim ve tatbikat olan ruhsallık, ikincisi bu tatbikattan çıkan ve tatbikata rehberlik eden bir öğreti olan ruhsallık, yani farklı dinlerde görülen kutsallığa ve mükemmele yönelik ruhsal disiplinler ve rehberlikler, üçüncüsü son zamanlarda gelişen yeni bir tarzda ruhsal deneyimlerin ve öğretilerin sistematik, karşılaştırmalı ve eleştiriler bir incelemesi. Tüm bu üç seviye kendi oluşları ve ifadeleri içinde pratiği ve belirli tarihsel dönemler esnasında farklı dinlerde ve aynı inancın tatbik edildiği farklı yerlerde ruhsallık anlayışını biçimlendiren diğer sosyo-kültürel faktörlerle iç içe girmiştir. Ruhsallık üzerindeki modern vurgu, özne üstündeki bireysel benin gelişimi ve insan psikolojisinin daha farklılaşmış bir anlayışı üstündeki vurgu ile başa baştır. Geleneksel olarak Hristiyan ruhsallığının çoğu manastır içinde gelişmiştir. Cemaatte yerleşmiş olan dünya zevklerinden uzaklaşma ve inzivaya çekilme pratiklerini içermekteydi ve kilisenin kutsal ayin pratiğine bağlıydı. Eğer kişi ruhsal deneyimi daha nesnelden daha öznele uzanan bir aralıkta farklı ifadeleri olarak düşünürse, eski çağlar daha çok nesnel kutbu, ilahi realiteyi ve ululuğu vurgularken, bugün bu vurgunun daha çok deneyimin öznel yanında, her yerde var olmada, içe dönmede, ruhsal farkındalıkta ve doğaya ruhsal bir yaklaşımda olduğu kadar hakiki ruhsal benliğin keşfinde de yattığını söyleyebilir.